Anlatıyı kontrol etme, Çağdaş Haspara, Dijital Propaganda ve İsrail-Filistin Çatışmasında Algının Psikolojisi. Modern çatışmalarda bilgi artık savaşın arka planı değil, bizzat savaştır. Görüntüler, kelimeler, hashtagler ve algoritmalar artık bombalar ve kurşunlar kadar kesin bir şekilde silah olarak işlev görüyor. Savaş alanı sadece Gazze, Batı Şeria veya BM koridorları değil, aynı zamanda telefon ekranınız, haber akışınız ve duygusal reflekslerinizdir. Mücadele sadece toprak üzerinde değil, gerçek, hafıza ve ahlaki algı üzerinedir. Ve bu alanda, İsrail'in propaganda sistemi, Haspara olarak bilinen, dünyadaki en gelişmiş ve agresif anlatı operasyonlarından biri olarak ortaya çıktı. Geleneksel olarak açıklama olarak çevrilen Haspara, kendini kamu diplomasisi olarak sunar. İsrail'in eylemlerini küresel topluluğa açıklama çabası. Ancak pratikte, devlet destekli kapsamlı bir psikolojik ve dijital etki operasyonu olarak işlev görür. Amacı sadece ikna etmek değil, hikayeyi kontrol etmek, kimin mağdur ya da saldırgan, meşru ya da suçlu, insan ya da harcanabilir olarak görüleceğini belirlemektir. Son iki yılda, İsrail'in Gazze'ye yoğunlaşan saldırısı ve küresel dijital aktivizmin yükselişiyle birlikte, Haspara yeni bir aşamaya girdi. Artık basın bültenleri veya devlet medyasıyla sınırlı değil, şimdi algoritmalar, influencer ağları, dezenformasyon kampanyaları ve kurumsal yaptırımlar aracılığıyla işliyor. X, eski adıyla Twitter ve TikTok gibi platformlar, bir zamanlar demokratikleştirici alanlar olarak hayal edilmişken, acıların görünürlüğünün ve direnişin meşruiyetinin algoritmik olarak silindiği dijital savaş alanlarına dönüştü. Aynı zamanda, L'Oréal Lisson gibi güçlü milyarderler, Oracle ve Skidange/Paramount aracılığıyla hem TikTok hem de geleneksel medya üzerinde büyük bir etkiye sahip olarak, ideolojik uyumu tepeden aşağıya dayatıyor. Filistin yanlısı sesler giderek sadece devlet sansürüyle değil, aynı zamanda işveren politikaları, algoritmik bastırma ve dünyayı anlamak için kullandığımız platformlara gömülüp psikolojik manipülasyon ile susturuluyor. Ancak tüm bunlara rağmen, gerçek direniyor. Tanık ifadeleri, dijital arşivler ve küresel bilinç, Haspara illüzyonuna direnmeye ve onu kırmaya başladı. Bu çalışmanın amacı, okuyucuları belgelemek, ifşa etmek ve bu illüzyonu anlamak ve ona meydan okumak için gerekli araçlarla donatmaktır. Bu illüzyon gerçekliğin kendisi haline gelmeden önce. Haspara'nın evrimi, soğuk savaş diplomasisinden dijital hakimiyete. Haspara, İbranice'de kelimenin tam anlamıyla açıklama anlamına gelir. Yüzeyde, bu terim açıklık veya kamu diplomasisi anlamına gelir. İsrail'in kendini dünyaya açıklaması çabası. Ancak Haspara sadece açıklayıcı değil, performans gösteren, önleyici ve manipülatiftir. İsrail'in, özellikle Filistin işgali bağlamında, küresel anlatıları kontrol etmek için tasarlanmış koordineli bir propaganda çerçevesidir. Geleneksel halkla ilişkilerden farklı olarak, Haspara militarize edilmiş ve kurumsallaşmıştır, güvenlik devletine kökleşmiştir ve platformlar, diller ve disiplinler arasında uygulanır. Bu, bir tartışmayı kazanmakla ilgili değil, tartışma başlamadan önce gerçekliğin koşullarını tanımlamakla ilgilidir. Kökenleri, Siyonist savunuculuktan devlet propagandasına. Haspara'nın tohumları, 1948'de İsrail'in kuruluşundan çok önce ekildi. 20. yüzyılın başlarında Siyonist liderler, Batı kamuoyunu şekillendirmenin önemini fark ettiler. C. Chaim Weizmann ve Theodor Herzl gibi isimler sadece diplomatlar değil, aynı zamanda anlatı girişimcileriydi. İngiliz ve Amerikan elitlerini Siyonizmin modern, medeni bir proje olduğuna, kolonyal bir proje olmadığına ikna etmeye çalıştılar. İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra, Haspara daha resmi bir rol üstlendi. Soğuk Savaş boyunca, İsrailli yetkililer devleti düşman bir Arap bölgesinde liberal bir demokrasi karakolu olarak çerçeveledi. Amerikan değerleri ve Sovyet etkisi korkularıyla uyum sağladılar. Erken Haspara hedefleri şunlardı. Nakba'nın, 1948'de 700 binden fazla Filistinli'nin zorla yerinden edilmesi, meşrulaştırılması. 1967'de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ün işgalinin savunma savaşı olarak yeniden markalanması. 1982 Lübnan Savaşı ve İntifada baskıları gibi askeri eylemlere yönelik eleştirilerin savuşturulması. Bu dönemlerin her birinde, Haspara Batı basını, diplomatik müttefikler ve Yahudi diasporası kurumlarına dayanarak İsrail'in olaylara ilişkin versiyonunu yükseltti. İsrail'i küçük, kuşatılmış ve ahlaki açıdan üstün olarak tasvir etti, ezici askeri güce sahip olmasına rağmen. Kurumsallaşma, Haspara bürokrasisinin yükselişi. 1970'ler ve 80'lerde Haspara, İsrail Devleti'nde resmi bir hal aldı. Dışişleri Bakanlığı, Stratejik İşler Bakanlığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri, DEFE, sözcü birimleri, uluslararası kamuoyunu şekillendirmeye odaklanan propaganda kolları geliştirdi. Önemli gelişmeler şunlardı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Haspara Departmanı'nın kurulması. İsrailli diplomatlar ve askerler için anlatı disipline eğitim programları. ARPAK ve bağlantılı lobilerin ABD medya mesajlarını koordine etmek için kullanılması. Pera firmaları, düşünce kuruluşları ve büyük ABD medya kuruluşlarıyla ortaklıklar. Bu sadece İsrail'i bir ışıkta göstermekle ilgili değildi. Filistin direnişini gayrimeşrulaştırmak, eleştirileri antisemitizm olarak yeniden çerçevelemek ve Batı başkentlerinde siyasi karar alma süreçlerini etkilemekle ilgiliydi. Haspara El Kitabı, Propagandanın Uygulaması. 2000'lere gelindiğinde, Haspara geleneksel diplomasiden kitlen medya etkisi ve dezenformasyon tekniklerine doğru ilerledi. Bu dönemden önemli bir eser, erken internet çağında İsrail savunucuları arasında yaygın olarak dolaşan Haspara El Kitabı'dır. El Kitabı, şu gibi retorik stratejiler sunar. Puan toplama vesaire gerçek arayışı, her zaman tartışmayı kazanmayı hedefle, konuyu açıklamayı değil. Duygusal çağrılar, korku, suçluluk ve travma uyandır. Örneğin, Holokost veya terörizme sürekli atıfta bulunma. Yönlendirme, İsrail'in eylemlerine meydan okunduğunda, Hamas, İran veya antisemitizme yönel. İtibarsızlaştırma ve gayrimeşrulaştırma, mesajı değil, mesajı ileteni, özellikle eleştirmenleri, gazetecileri ve akademisyenleri hedef al. Bu taktikler devlet aktörleriyle sınırlı değildir. Artık öğrenci grupları, diaspora örgütleri ve çevrimiçi gönüllüler aracılığıyla yayılarak küresel bir dijital propagandacılar ordusu oluşturuyor. Haspara 2.0, Dijital Dönüşüm. Gerçek dönüşüm 2010'larda geldi ve 2020'lerde hızlandı. Geleneksel medya etkisini kaybederken sosyal medya hakimiyet kazandıkça, Haspara bir dönüş yaptı. İnfluencer kampanyaları, yapay zeka moderasyonu, algoritmik mühendislik ve gerçek zamanlı dijital dezenformasyon üzerine odaklanmaya başladı. Önemli gelişmeler şunlardır. Defenin sözcü biriminin hava saldırılarını kahramanlık olarak yeniden çerçeveleyen viral TikTok'lar oluşturması. WhatsApp ve Telegram'da koordine edilen sivil Haspara savaşçılarının Filistin yanlısı gönderileri toplu olarak bildirmesi. İsrail hükümetinin, özellikle şiddet dönemlerinde platformları pro-İsrail içeriğiyle doldurmak için milyon dolarlık dijital kampanyalar finanse etmesi. 2019'da İsrail Bakanlığı'nın gayrimeşrulaştırma kampanyalarını hedef alan gizli bir sosyal medya operasyonu için 3 milyon NIS teklif eden ihalesi. Bu çabalar, analistlerin Haspara 2.0 adını verdiği bir propaganda rejimiyle sonuçlandı, platform çağında hız, viralite ve duygusal manipülasyonun gerçeklerden veya politikadan daha önemli olduğu bir rejim. Platform olarak propaganda, Haspara X'i, eski adıyla Twitter, nasıl ele geçirdi? Elon Musk'un 2022 sonunda Twitter'ı satın alıp X olarak yeniden markalaştırmasıyla, platform yeni bir ideolojik aşamaya girdi. Özgür konuşma cenneti olarak pazarlanan X, hızla daha partizan bir şeye dönüştü. Devletle uyumlu bilgi savaşı için bir savaş alanı, İsrail'in Haspara aygıtının mesajlarını yükseltmek, muhalefeti bastırmak ve İsrail-Filistin çatışmasına dair kamu algısını gerçek zamanlı olarak şekillendirmek için verimli bir zemin buldu. Twitter uzun süredir ön yargı ve moderasyon asimetrileriyle sorun yaşasa da, Musk sonrası dönem devletle bağlantılı anlatı mühendisliğinde dramatik bir tırmanışa işaret ediyor, İsrail hükümeti, DEFE ve bağlantılı ağlar, platform değişikliklerinden, liderlik sempatilerinden ve algoritmik ortaklıktan tam anlamıyla yararlanarak baskın bir perspektifi kökleştirdi. Platformdan vekile, X Hasbara hedefleriyle nasıl hizalandı? 7 Ekim 2023 Hamas saldırılarının ardından ve İsrail'in Gazze'ye yönelik müteakip saldırısıyla birlikte, Hasbara operasyonları tam gaz çalışmaya başladı. Aynı zamanda, X yapısal olarak bu çabalarla hizalandı. Algoritmik önyargı. Pro-İsrail içeriği görünürlükte patlama yaptı, genellikle düşük etkileşime rağmen abartılı erişim aldı. Filistin yanlısı gönderiler gömüldü, gölge yasaklandı veya terörizmi destekleyen olarak işaretlendi, hatta gazeteciler veya akademisyenler tarafından paylaşılsa bile. Diyez işareti Gaza gibi trend konular, Gazze'de yoğun bombardıman ve sivil ölümleri dönemlerinde platformun görünürlük araçlarından gizemli bir şekilde kayboldu. Elon Musk'un onayları. Musk kişisel olarak dezenformasyon yayan veya aşırı partizan pro-İsrail içeriği paylaşan hesapları yükseltti. İsrail etki ağlarıyla bağlantılı figürleri platforma taşıdı. Özellikle kritik askeri operasyonlar sırasında defa mesajlarını tekrarlayanları. Çoğu durumda, Musk bizzat Hasbara konuşma noktalarını yineledi. İsrail'e yönelik eleştirileri güvenlik tehditleri veya aşırılıkçı propaganda olarak yeniden çerçeveledi. Sansürü kolaylaştıran politika değişiklikleri. Topluluk notları özelliği, bağlam eklemek için tasarlanmış olsa da, genellikle Filistin yanlısı sesleri baltalamak için silah olarak kullanıldı. Toplu askıya almalar, Gazze'deki olayların gerçek zamanlı görüntülerini paylaşan gazetecileri, sanatçıları ve hatta hayatta kalanları hedef aldı. Muhalif sesler genellikle itiraz veya açıklama olmaksızın dezenformasyon olarak etiketlendi. Bu yapısal değişiklikler birlikte, kullanıcıların Hasbara akışı adını verdiği bir şeyi yarattı. Yalnızca vahşi bir çatışmanın bir tarafının sürekli olarak göründüğü ve diğerine yönelik empatinin algoritmik olarak cesaretinin kırıldığı manipüle edilmiş bir gerçeklik versiyonu. Dijital Tugaylar ve içerik Taşkını. Hasbara'nın X üzerindeki başarısı asla sadece algoritmalara dayanmadı. Koordineli insan müdahalesi büyük bir rol oynadı. Dijital Tugaylar. Gönüllüler ve ücretli Hasbara influencerları, Filistin yanlısı hesapları toplu olarak bildirmek için ağlar halinde çalışıyor. Bu ağlar, yorumları senaryolu konuşma noktalarıyla dolduruyor, konuları tacizlere aydan çıkarıyor ve bir kez viral olduğunda düzeltilmesi zor olan dezenformasyonu yayıyor. Taşkın stratejisi. Yüksek profilli anlarda, örneğin, hastane bombalamaları, BM kararları, X pro-İsrail infografiklerle, yapay zeka tarafından üretilen içerikle veya IDF askerlerini isteksiz insani yardım görevlileri olarak tasvir eden duygusal olarak manipülatif videolarla dolduruluyor. Amaç sadece ikna etmek değil, hacim kontrolüdür. Eleştirel gönderileri sırf doygunlukla boğmak. Bu uygulama devlet ortaklıklarıyla destekleniyor. İsrail hükümeti, sosyal medya propagandasına yatırım yaptığını belgelemiştir. Bunlar arasında, Batı izleyicilerine hedefleyen 145 milyon dolarlık bir kamu diplomasisi kampanyası. 2019'da dijital etki operasyonları için milyonlarca şekel teklif eden bir ihale. Netanyahu'nun sosyal medyayı ABD kamuoyunu şekillendirmede bir silah olarak kullanma planlarını açıkça kabul etmesi. Anlatı çerçeveleme, mağduriyetten ahlaki meşrulaştırmaya. X'in Hasbara amplifikatörüne dönüşmesi, çatışmanın anlatı çerçevelemesini de değiştirdi. İsrail sürekli mağdur olarak tasvir ediliyor, askeri asimetri veya sivil kayıplar ne olursa olsun. Filistinliler sürekli terörizmle ilişkilendiriliyor, çocuklar veya hastaneler hakkında konuşulurken bile dil ve görsel ipuçlarıyla insanlıktan çıkarılıyor. Yapısal şiddet, işgal ve apartheid görünmez kılınıyor, her tırmanış kendiliğinden bir savunma eylemi olarak yeniden çerçeveleniyor. Bu çerçeveler şunlar aracılığıyla yükseltiliyor. Bombardımanlar sırasında viral içerik paylaşan mavi tikli influencerlar, genellikle ücretli. Askeri eyleme desteği sürdürmek için duygusal olarak ikna edici dil ve görüntüler kullanan yapay zeka tarafından üretilen triadler. Gazetecileri ve yastıkları Hamas'a bağlayarak itibarlarını zedelemek için dezenformasyon taktikleri. Moderasyondan manipülasyona. Platform nötrlüğünün ölümü. X artık bir kent meydanı değil. Bu, militarize edilmiş bir bilgi sistemi, etkileşimin tasarlandığı, görünürlüğün kontrol edildiği ve siyasi muhalefetin hem kod hem de baskıyla yönetildiği bir yerdir. Bu, sadece İsrail-Filistin çatışması için değil, küresel demokrasi ve dijital haklar için tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Bir savaşın bir tarafı tam spektrumlu algoritmik korumadan yararlanırken, diğer taraf düşürme, yasaklar ve iftiralarla karşılaştığında, sonuç tartışma değil, üretilmiş rızadır. TikTok ve Ellison doktrini, etki, ideoloji ve platform ele geçirme. 2020'lerin başında, TikTok Z-kuşağı için en güçlü kültürel ve siyasi platform olarak ortaya çıktı. Küresel olarak 1 milyardan fazla, yalnızca ABD'de 150 milyondan fazla kullanıcısıyla, TikTok sadece anlatıların paylaşıldığı değil, hissedildiği bir alan haline geldi. Savaş, ayaklanma veya adaletsizlik zamanlarında, hızlı, filtresiz ve duygusal olarak doğrudan görsel tanıklıkların ön saflarında yer aldı. Tam da bu ham güç, TikTok'u hükümetler, şirketler ve hasbara gibi güçlü anlatı rejimleri için bir tehdit haline getirdi. Başlangıçta, ABD'nin TikTok üzerindeki denetimi, Çin teknoloji devi Baidu'nun sahipliği nedeniyle veri gizliliği ve Çin Komünist Partisi etkisi korkularına odaklandı. Ancak 2025'te bu endişe, TikTok'un ABD operasyonlarının %80'inin Amerikan yatırımcı konsorsiyumuna satılmasıyla çözüldü. Oracle, pro-İsrail milyarderler Ellison liderliğinde, TikTok'un algoritma ve veri altyapısını denetleme liderliğini üstlendi. Ancak bunu takip eden şey, nötrlüğün veya sivil özgürlüğün restorasyonu olmadı. Bunun yerine, TikTok ideolojik bir yaptırım kolu haline geldi. Özellikle İsrail devlet çıkarları, ABD dış politika anlatıları ve milyarder kültürel etkisiyle hizalı olarak. Bir imparatorluğu diğeriyle değiştiren satın alma. Eylül 2025'te, iki partili baskı ve Trump dönemi bir yürütme emriyle, TikTok'un ABD operasyonları etkili bir şekilde ele geçirildi ve Amerikan teknoloji elitlerine teslim edildi. Larry Ellison'un Oracle'ı veri yönetimi ve algoritmik denetimi devraldı, ulusal güvenlik şahinleri ve iş medyası tarafından kutlanan bir karar. Ancak Çin devlet etkisini Ellison'un ideolojik imparatorluğuyla takas ederek, ABD TikTok'u siyasetsizleştirmedi. Sadece platformun sadakatini yeniden yönlendirdi. Ve bu sadakat nötr değil. Ellison sadece bir iş insanı değil. O, İsrail ve IDF'nin açık bir destekçisi. Pro-İsrail siyasi lobiler ve askeri programların büyük bir finansörü. Oğlunun Paramount Global'ı, CBS, Saltime ve geniş bir Amerikan medya yelpazesini içerir. Ele geçirmesinin mali mimarı. Kısacası, Ellison'un etkisi şunları kapsar. Büyük teknoloji, Oracle. Sosyal medya, TikTok, Oracle'ın altyapısı aracılığıyla. Ana akım medya, Paramount/CBS. ABD siyaseti, Trump'ın büyük bir bağışçısı, Marco Rubio ile bağlantıları olan, diğerleri arasında. O sadece bilgi sistemini şekillendirmiyor, ona sahip. Ellison doktrini, kurumsal kültür olarak ideolojik kontrol. 2023'teki Gazze Savaşı'nın tırmanışından sonra, Oracle'dan gelen iç raporlar yüzeye çıkmaya başladı. Bunlar, özellikle Oracle TikTok'un operasyonlarını devralmaya hazırlanırken, Ellison'un etkisi altında rahatsız edici bir kurumsal kültür değişimi olduğunu ortaya koydu. Önemli gelişmeler şunlardı. Yöneticilerin şirket kültürüne İsrail sevgisinin gömülmesini talep etmesi. İsrail askeri eylemleri hakkında endişe ifade eden çalışanların kurumsal ruh sağlığı kaynaklarına yönlendirilmesi. Filistin yanlısı çalışanların görüşleri nedeniyle disiplin baskısı veya misilleme ile karşılaşması. 2025 başında Oracle çalışanlarının, şirketin İsrail askeri teknolojisi ve sansür operasyonlarıyla derinleşen bağlarını protesto eden açık mektubu. Bu uygulamalar sadece ön yargıyı yansıtmıyor, otoriter koşullandırmayı çağrıştırıyor. Pro-İsrail dünya görüşünden sapmanın istikrarsızlık, karışıklık veya sadakatsizlik belirtisi olduğu fikri. Bu ürpertici ortam, TikTok'un kendisindeki değişikliklerle yansıtıldı. TikTok'ta sansür, sessiz, hedefli ve etkili. Oracle Lay'ın TikTok'un algoritmasını ve altyapısını devralmasından bu yana, kullanıcılar Filistin yanlısı sesleri etkileyen bir dizi baskı taktiği bildirdi. Görünürlük azalması. İsrail hava saldırıları, sivil ölümleri veya Gazze'den tanıklıklar belgeleyen gönderiler, satın alımdan önceye kıyasla belirgin şekilde daha düşük etkileşim aldı. Diyez işareti Fre Palestini veya diyez işareti CA Sefirino gibi hashtagler aralıklı olarak kısıtlandı veya aranamaz hale getirildi. Grafik veya yanıltıcı olarak işaretlenen videolar kaldırıldı veya kısıtlandı, doğrulanmış veya gazeteciler tarafından paylaşılmış olsa bile. Hedefli hesap eylemleri. Önde gelen Filistinli yaratıcılar ve aktivistler gölge yasaklar, hesap askıya almaları ve uyarı olmadan içerik kaldırmaları bildirdi. Gazze'den haber paylaşan doğrulanmış hesaplar, özellikle aktif bombardıman dönemlerinde erişimlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü gördü. Propaganda tanıtımı. Hasbara tarzı infografikler ve influencer yorumları dahil pro-İsrail içeriği, sizin için akışlarında daha belirgin şekilde öne çıktı. İsrail hükümeti ile bağlantılı kampanyalardan gelen sponsorlu gönderiler, bazen eğitici veya insani olarak çerçevelenerek Amerikan izleyicilere yönlendirildi. Bu içerik asimetrisi, X'te gözlemlenen benzer dinamikleri yansıtıyor, ancak TikTok'un daha genç kullanıcılar arasındaki erişimi bunu özellikle tehlikeli kılıyor. Platform, seçici görünürlüğün normal, kabul edilebilir veya doğru görülenin ahlaki sınırlarını dikte ettiği bir ideolojik şekillendirme alanı haline geldi. Algoritmik nötrlükten ideolojik savaşa. TikTok bir zamanlar Filistinlilerde dahil olmak üzere temsil edilmeyen seslerin duyulabileceği bir platform olarak görülüyordu. Şunlar için bir sahneydi. Bombalamaların ham görüntüleri. İşgal altındaki bölgelerden kişisel tanıklıklar. Ana akım haber önyargılarını aşan viral dayanışma hareketleri. Ancak Oracle ve Ellison altında, platformun ideolojik hizası değişiyor. Bu sadece görünürlükle ilgili değil, değer kodlamasıyla ilgili. İsrail askerleri koruyucu olarak tasvir ediliyor. Filistinliler, açıkça veya dolaylı olarak, tehdit olarak gösteriliyor. Acılar, bir tür kederi tercih edecek şekilde algoritmik olarak kürate ediliyor. Bu, ölçekte anlatı mühendisliğidir ve içerik moderasyonu ve marka güvenliği kisvesi altında yürütülüyor. Ellison'un medya imparatorluğu, anlatı duvarını güçlendirme. TikTok'un ele geçirilmesi, Ellison'un daha geniş medya konsolidasyon stratejisinin yalnızca bir düğümüdür. Skidance Media ve Paramount Global'ın satın alınmasıyla, Ellison ailesi artık şunları kontrol ediyor. CBSNews. Saltime. Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Pictures, küresel akış platformları. Oracle ve TikTok ile birlikte, Ellison'un etkisi neredeyse her büyük bilgi tüketim ortamını kapsıyor. Çocuk programlarından kurumsal veri tabanlarına ve viral video platformlarına kadar. Derin siyasi bağları ve ideolojik katılığıyla, bu sadece medya sahipliği değil, anlatı tekelleşmesidir. Ve bu, savaşı temizlemek, muhalefeti disipline etmek ve izin verilen empatinin sınırlarını tanımlamak için kullanılıyor. Hasbara'nın psikolojik etkileri, algoritmalar, kaygı ve kamu duygusunun şekillendirilmesi. Propagandanın gücü sadece söylediklerinde değil, zihinden neler yaptığında yatıyor. Çağdaş Hasbara, soğuk savaştan kalma bir kalıntı olmaktan çok uzak, son derece gelişmiş bir psikolojik etki sistemidir. Artık sadece devlet medyasını kontrol etmeye veya basın bültenlerini çevirmeye dayanmıyor. Şimdi algoritmalar, arayüz tasarımları, ödül sistemleri ve sosyal geri bildirim döngülerinde yaşıyor. Dijital çağdaki hasbara sadece ikna etmeyi değil, koşullandırmayı hedefliyor. Kamu duygusunu şekillendirmeyi, ahlaki refleksleri kalıplaştırmayı, muhalefeti bastırmayı ve fikir birliği algısını tasarlamayı amaçlıyor. Duygunun algoritmik mühendisliği. Sosyal medya platformları, kullanıcıların gördüklerini, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış algoritmik akışlar aracılığıyla kürate eder, ancak bu algoritmalar aynı zamanda hangi tür bilgilerin ödüllendirildiğini veya görünmez kılındığını belirler. Hasbara operasyonları, pro-İsrail içeriğinin yükseltilmesini sağlarken Filistin yanlısı içeriğin düşürülmesini veya bastırılmasını sağlayarak bundan yararlanıyor. Sonuç duygusal koşullandırmadır. İsrail'in anlatısını destekleyen içerik beğeniler, retweetler ve görüntülenmeler alır, kullanıcı için dopamin vuruşları tetikler ve bu davranışları pekiştirir. İsrail'i eleştiren içerik, ne kadar doğru veya acil olursa olsun, genellikle az veya hiç etkileşim almaz, bu da hayal kırıklığı, kendine şüphe ve sonunda geri çekilmeye yol açar. Bu bir ödül ceza döngüsü oluşturur. Etkileşim eşittir işareti doğruluk. Sessizlik eşittir işareti utanç. Zamanla, kullanıcılar bilinçsizce iyi performans gösteren içeriğe uyum sağlamak için kendilerini ayarlar, görünürlüğü gerçekle karıştırır. Yankı odaları ve üretilmiş fikir birliği. X ve TikTok gibi platformlar bir siyasi anlatının bir tarafını yükselttiğinde, dijital yankı odaları yaratır, kullanıcıların dar bir görüş yelpazesine tekrar tekrar maruz kaldığı, evrensel anlaşma yanılsamasını pekiştiren ortamlar. Bunun derin psikolojik sonuçları vardır. Asinuyum deneylerine göre, insanlar, yalnız olduklarını hissettiklerinde kişisel inançlarıyla çelişen grup görüşlerini benimseme eğilimindedir. Bu, çoğulcu cehalete yol açar, kişinin özel görüşlerinin yanlış veya marjinal olduğu inancı, çünkü kimse paylaşmıyor gibi görünüyor. İsrail-Filistin bağlamında bu, Filistinlilere sempati duymanın tehlikeli veya anormal olarak algılanması anlamına gelir. Bu sempatiyi özel olarak hisseden kullanıcılar arasında bile. Sonuç sadece sessizlik değil, içselleştirilmiş çarpıtmadır. Giderek artan sayıda kullanıcı kendi ahlaki içgüdülerine güvenmemeye başlar. Sessizlik sarmalı, izolasyonla susturma. Kullanıcılar, Filistin yanlısı içeriğin cezalandırıldığını, yasaklar, düşük erişim, taciz veya iş yeri sonuçlarıyla gördüklerinde kendi kendilerine sansür uygulamayı öğrenirler. Bu özellikle şu kişiler için geçerlidir. Akademik veya profesyonel sonuçlardan korkan öğrenciler. Demonetizasyon korkusu yaşayan yaratıcılar. Oracle gibi pro-İsrail şirketlerinde, muhalefet eden meslektaşlarının ruh sağlığı kaynaklarına yönlendirildiğini gören çalışanlar. Bu, sessizlik sarmalı teorisiyle uyumludur. İnsanlar, sosyal izolasyon veya ceza korkusuyla bir görüş ifade etme olasılığı daha düşüktür. Ne kadar az insan konuşursa, muhalefetin nadir olduğu algısı o kadar güçlenir, böylece sessizlik pekişir. Bu, hasbaranın tam da yaratmayı amaçladığı ortamdır. Muhalefetin patolojikleştirilmesi. Son yıllarda, psikolojik baskı akışın ötesine, iş yerine ve topluluğa taşındı. 2023 ile 2025 arasında Gazze Savaşı sırasında Oracle'den gelen raporlar, rahatsız edici bir örüntüyü ortaya koyuyor. İsrail eylemlerini eleştiren çalışanlar, endişelerinin özüyle ilgilenmek yerine ruh sağlığı desteğine yönlendirildi. Yöneticiler, şirket kültüründe İsrail sevgisi talep etti, muhalefeti duygusal istikrarsızlık veya mantıksızlık olarak çerçeveledi. Teknoloji ve medya alanlarında, Filistin yanlısı görüşler patolojikleştiriliyor, İsrail desteği ise rasyonel, sivil ve ahlaki olarak normalleştiriliyor. Bu taktik, otoriter oyun kitaplarından alınmıştır, ahlaki muhalefeti zihinsel karışıklık olarak yeniden çerçeveleyemek, direnişi siyasi bir perspektif değil, psikolojik bir sapma olarak ele almak. Duygusal tükenmişlik ve yorgunluk. Çağdaş hasparanın en yaygın psikolojik etkisi duygusal yorgunluktur. Özellikle Gazze'deki vahşetleri belgelemeye çalışan kullanıcılar, boşluğa bağırıyormuş gibi hissettiklerini tarif ediyor. Kanıtlara rağmen, gönderileri görmezden geliniyor veya siliniyor. Birçoğu umutsuz, endişeli veya umursamıyor gibi görünen akranlarından kopuk hissediyor. Bu, şu sonuçlara yol açar. Dijital tükenmişlik, sürekli duygusal emek nedeniyle aktivizmden çekilme. Ahlaki ayrışma, hayatta kalma mekanizması olarak travmadan psikolojik uzaklaşma. Merhamet yorgunluğu, aşırı maruziyet ve algılanan beyhudelik nedeniyle acıya karşı duyarsızlaşma. Sonuçta, dayanışmanın psikolojik erozyonu hasbaranın en etkili araçlarından biridir. Sansürle değil, yorgunlukla. Seyircinin çocuklaştırılması. Bir diğer önemli haspara stratejisi basitleştirmedir. Karmaşık jeopolitiği duygusal olarak manipülatif klişelerle çerçevelemek. İsrail sürekli mağdur olarak. Hedefe dünyanın en ahlaklı ordusu olarak. Filistinliler teröristler veya ajansız pasif kurbanlar olarak. Bu duygusal çerçeveleme seyirciyi çocuklaştırır. Eleştirel düşünmeyi engeller. Factual nüans yerine duygusal sadakati önceliklendirir. Ahlaki ikilikler yaratır, iyi vesaire kötü, biz vesaire onlar, bağlam, tarih veya yapısal eleştiri için yer bırakmaz. Kullanıcılar anlamak için değil, doğru yönde hissetmek için eğitilir. Ve bu duygusal senaryodan sapma sosyal olarak cezalandırılabilir hale gelir. Haspara ve Batı, lobicilik, hukuk savaşı ve dayanışmanın kriminalize edilmesi. Haspara algıyı şekillendirmekle yetinmez. Nihai amacı, algıyı güce dönüştürmektir. Yasama, askeri finansman, ticaret politikası ve direnişi cezalandıran ve suç ortaklığını ödüllendiren yasal çerçevelere. Batı'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'da, haspara bir siyasi enstrüman haline geldi. Sadece viral videolar veya influencer kampanyaları aracılığıyla değil, lobicilik, hukuk savaşı, akademik baskı ve sivil toplumun gözetimi yoluyla konuşlandırılıyor. Lobicilik altyapısı, Batı hasparasının makine dairesi. Batı'daki hasparanın en güçlü uzantısı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik altyapısıdır. Şu gibi örgütler. AIPAC, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Adele İftira Karşıtı Lig. Stanvitos. İsrail-Amerikan Konseyi. Ve çok sayıda daha az bilinen PAC'ciler. Nokta birbiriyle bağlantılı bir ağ oluşturur ve şunları yapar. Seçimleri etkiler. ABD'nin İsrail'e yönelik dış politikasını şekillendirir. BDS hareketini bastırmak için yasalar hazırlar. Antizionizmi nefret söylemiyle eşitleyen antisemitizm tanımlarını zorlar. Bu gruplar sadece savunuculuk örgütleri değil, politika mühendisleridir. ABD siyasi altyapısına derinden gömülüdür. Mali kaldıraç. AIPAC yalnız başına 2022 ve 2024 ABD seçim döngülerinde 100 milyon dolardan fazla harcadı. Gazze'deki ölüm tolleri artsa bile İsrail'e koşulsuz destek sözü veren adayları destekledi. Siyasi bağışlar, İsrail'e sadakat için bir turnusol testi olarak kullanılıyor. Örneğin, Larry Ellison'un siyasi adayları İsrail konusundaki duruşlarına göre değerlendirdiği bildiriliyor. Aday disiplini. İsrail politikalarını eleştiren adaylar, örneğin Ilhan Omar, Rashid Tlaib veya Jamal Bowman, hasbara ile hizalı milyonlarca dolarla desteklenen koordinelik aralama kampanyaları, dezenformasyon saldırıları ve ön seçim mücadeleleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu etki düzeyi, ABD dış politikasının İsrail desteğiyle kilitlenmesini sağlıyor. Kamuoyu, yasal ihlaller veya insan hakları endişeleri ne olursa olsun. Hukuk savaşı, dayanışmayı suç haline getirme. Haspara'nın batıdaki bir sonraki sınırı hukuk savaşıdır. Filistin haklarını destekleyenleri korkutmak ve kriminalize etmek için yasal sistemlerin kullanılması. BDS kriminalizasyonu. 2025 itibariyle 36 ABD eyaleti, boykot, divestment ve sanctions, BDS, faaliyetlerine katılan bireyleri veya işletmeleri cezalandıran yasalar veya yürütme emirleri geçirdi. Çoğu İsrail lobi gruplarıyla ortaklaşa yazılan bu yasalar genellikle şunları içerir. Yüklenicilerden anti-BDS taahhütleri imzalanmasını talep eder. Filistin yanlısı aktivizm için öğrencileri veya öğretim üyelerini cezalandırır. Anti-İsrail olarak görülen kuruluşlardan kamu fonlarını keser. Antisemitizmin yeniden tanımlanması. Batı hükümetleri giderek ihra, Uluslararası Holokost Anma İttifakı, antisemitizm tanımını benimsiyor, bu tanım İsrailileştirisini potansiyel bir nefret suçu olarak içeriyor. Eleştirmenler, bunun antisemitizm suçlamasını silahlandırarak siyasi söylemi ve akademik özgürlüğü susturduğunu savunuyor. Almanya ve Fransa'da bu tanım, Filistin yanlısı gösterilere, polis baskınlarına, yasaklanan protestolara ve stüklara yönelik soruşturmalara yol açtı. Kurumsal sansür. Özellikle ABD ve Birleşik Krallık'ta üniversite profesörleri, Filistin tarihini öğretmek veya dekolonizasyon hareketlerini desteklemek için artan risklerle karşı karşıya. Caner Emisyon gibi örgütler, Filistin haklarını savunan öğrencilerin ve akademisyenlerin kamuya açık kara listelerini tutuyor. Bu listeler genellikle işverenler ve göçmenlik görevlileri tarafından kullanılıyor. Dayanışma hareketlerinin gözetimi ve polisliği. Hukuk savaşıyla paralel olarak, Hasbara ile Hizal'da hükümetler ve kurumlar, Filistin yanlısı organizasyonu gözetim altına almak ve korkutmak için giderek terörle mücadele dilini benimsedi. Kampüs gözetimi. Students for Justice in Palestine, SJP, üniversite şubeleri, bağışçılar ve lobi gruplarının baskısıyla izleniyor, sızılıyor veya askıya alınıyor. Kampüs aktivistleri, özellikle Gazze veya Batı Şeria'da şiddet tırmanış dönemlerinden sonra radikaller veya güvenlik tehditleri olarak damgalanıyor. Stıkları korkutma. Yardım grupları, insan hakları gözlemcileri ve hatta BİM ajansları, İsrail ihlallerini belgelediklerinde terörizmi desteklemekle suçlanıyor. HDP ve İsrail Dışişleri Bakanlığı, özellikle Gazze veya Kudüs'te faaliyet gösteren insani yardım çalışanlarını ve muhabirleri hedef alan karalama kampanyalarına bağlandı. Seyahat yasakları ve vize iptalleri. Filistin savunucuları, akademisyenler ve gazeteciler, aşırılık veya terörist sempatisi gibi belirsiz suçlamalarla Batı ülkelerine girişten men ediliyor, sınırlarda işaretleniyor veya konuşma etkinliklerinden engelleniyor. Kısacası, aktivizm bizzat bir tehdit olarak yeniden tanımlanıyor, kamu güvenliğine risk oluşturduğu için değil, anlatı kontrolünü tehdit ettiği için. Kültürel savaş, Filistin meşruiyetini silme. Dayanışmanın devlet destekli bastırılması, Filistin meşruiyetini tamamen silmeyi amaçlayan daha geniş bir kültürel projeyle pekiştiriliyor. Akademik baskı. Yerleşimci sömürgecilik, apartheid veya yerli direniş üzerine dersler, Filistin'i içeriyorsa fon kesiliyor veya siyasi olarak hedef alınıyor. Konferanslar iptal ediliyor, konuşmacılar platformdan çıkarılıyor ve akademik yayınlar Hasbara ile hizalı fon sağlayıcıların baskısıyla sansürleniyor. Medya temizliği. Batı medya kurumları şunları yapmaya devam ediyor. İsrail saldırganlığını öz savunma olarak çerçevelemek. İşgal, etnik temizlik veya apartheid gibi terimlerden kaçınmak. Filistinli akademisyenler yerine Hasbara uzmanlarını platforma çıkarmak. Bu çerçeveyi sorgulayan gazeteciler azarlanıyor, görevlerden alınıyor veya çevrim içi taciz kampanyalarıyla karşı karşıya kalıyor. Kültürel kara liste. Filistin'i destek ifade eden sanatçılar, film yapımcıları ve müzisyenler, özellikle ABD ve Birleşik Krallık festival devrelerinde davet edilmekten çıkarılıyor, kara listeye alınıyor veya cezalandırılıyor. Büyük kültürel fon sağlayıcılar genellikle dolaylı olarak Antibedes'e uyumluluğu talep ediyor, fonlamayı siyasi sessizliğe bağlıyor. Direniş ve ifşa, Hasbara makinesini kırma. Hasbara kontrol üzerine gelişir, medya, mesajlaşma ve algı kontrolü. Bilgi ekosistemini kendi gerçeklik versiyonuyla boğmaya ve rakip anlatıları hukuk savaşı, sansür ve psikolojik baskıyla susturmaya dayanır. Ancak en sofistike propaganda sistemi bile sınırlara ve çatlaklara sahiptir. Hasbara'nın batı kurumları ve dijital platformlardaki hakimiyetine rağmen, küresel bir karşı anlatı ortaya çıktı. Bu, merkezi olmayan, dijital olarak yerli, ahlaki olarak temellenmiş ve genellikle kurumsal güce sahip olmayanlar tarafından yönlendiriliyor, silinme altında hakikat anlatımına adanmış gazeteciler, aktivistler, sanatçılar, hayatta kalanlar ve teknoloji uzmanları. Tanıklığın gücü, gazetecilik direniş olarak. Hasbara'ya karşı en güçlü direniş biçimlerinden biri tanıklık eylemidir, özellikle gerçek zamanlı olarak. Vatandaş gazeteciliği. 2023 ile 2025 arasında Gazze savaşlarında, dünyanın bildiği çoğu şey ana akım medyadan değil, Filistinliler tarafından çekilen ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan doğrudan video görüntülerinden geldi. Bu ham tanıklıklar, ağlayan anneler, bombalanmış hastaneler, yaralı çocuklar, temizlenmiş anlatıları kesti ve sansürlenmeden önce milyonlara ulaştı. Araştırmacı gazetecilik. artı 972 magazine, The Intercept, Middle East ve Electronic Intifada gibi yayınlar şunları belgelemeye devam ediyor. İsrail askeri dezenformasyon kampanyaları. Filistinlilere karşı kullanılan gözetim teknolojileri. Silah satışları ve sansürde Batı suç ortaklığı. Substack ve Patreon gibi platformlardaki bağımsız gazeteciler, başka yerlerde sansürlenen eleştirel raporlamayı yayınlamak için editoryal kısıtlamaları aştı. Arşiv aktivizmi. Forensik Arşiv ve Visualizin Palestine gibi kolektifler, veri, haritalama ve OSINT, açık kaynak istihbaratı, kullanarak çürütülemez, belgelenmiş kayıtlar oluşturuyor. İsrail savaş suçları, arazi gaspları ve apartheid politikaları, bu kaynaklar artık uluslararası yasal dosyalarda ve insan hakları raporlarında kullanılıyor. Teknoloji egemenliği, platformların ötesinde inşa etme. X, TikTok ve Instagram gibi ana akım platformların artık derinden tehlikeye atıldığının farkına varan birçok teknoloji uzmanı ve topluluk, merkezi olmayan ve etik alternatiflere yöneliyor. En dikkat çekici iki tanesi Mastodon ve Upsrolled'dir. Mastodon, merkezi olmayan mikroblog. Mastodon, Fediverse'in bir parçasıdır. Merkezi olmayan, kullanıcı kontrollü sosyal platformlar ağ. Aksine, Mastodon bir milyardere ait değil, reklam sunmuyor ve içeriği algoritmik olarak kürete etmiyor. Yerel moderasyon, Filistin yanlısı içeriğin algoritmik olarak gömülmesi veya yasaklanması olasılığını azaltır. Birçok Mastodon örneği açıkça sömürge karşıtı, apartheid karşıtı ve adalet yanlısı çerçeveleri destekler. X'te platformdan çıkarılmış gazeteciler ve organizatörler, direnişi arşivlemek ve yükseltmek için daha güvenli bir merkez olarak Mastodon'da yeniden varlık kurdu. Mastodon mükemmel bir çözüm değil, daha küçük bir kullanıcı tabanı ve sınırlı erişime sahip, ancak kurumsal ele geçirme ve algoritmik ön yargıya direnen dijital dayanışma altyapısı modelini temsil ediyor. Upsrolled, insan merkezli sosyal haberler. Upsrolled, geleneksel haber akışı uygulamalarına büyüyen bir alternatif olup, şu özelliklere vurgu yapar. Algoritmik şeffaflık. Topluluk odaklı içerik kürasyonu. Ruh sağlığına duyarlı tasarım. Etkileşimi maksimize eden algoritmalar kullanmak yerine, Upsrolled kullanıcılara neyi göreceklerini seçme ve markalar veya influencerlar yerine güvenilir küratörleri takip etme yetkisi verir. Hasbara bağlamında. Upsrolled, doyma taktiklerine ve içerik taşkınına bağışık bir platform sunar. Özellikle diğer platformlarda içerik karartmaları sırasında filtresiz güncellemeler paylaşmak için medya eğitmenleri ve aktivistler tarafından kullanılıyor. Bildiği kasıtlı tüketim üzerine odaklanması, nüans, tarih ve etik tanıklık için alan yaratır. Hala gelişmekte olsa da, Upsrolled dijital direniş etiğini temsil eder. Akışın bir zorlama değil, yansıma alanı haline geldiği bir yer. Kolektif hafıza projeleri. Hasbara, tarihsel silmeye dayanır. Nakba'nın, geçmiş katliamların, 10 yıllardır süren mülksüzleştirmenin silinmesi. Buna karşılık, yeni nesil yaratıcılar, Filistin deneyimini koruyan ve hafızayı dijital ortak alana yeniden yazan karşı tarihler inşa etmeye çalışıyor. Dijital anıtlar ve sanat. Sanatçılar ve kodlayıcılar, yıkılan köylerin interaktif haritalarını, Gazze'deki ölüler için sanal anıtları ve küresel imparatorluk tarihine bağlı sömürge şiddeti arşivlerini yarattı. Decolonize Palestine ve Palestinian Arşiv gibi projeler, basitleştirme ve tarihsel unutkanlığa direnen metinler, görüntüler ve sözlü tarihler kürete ediyor. Topluluk eğitimi. Tabandan eğitmenler, tarihsel bağlamı geri kazanmak ve propaganda anlatılarına meydan okumak için öğretim toplantıları, okuma grupları ve çevrimiçi kurslar düzenliyor. Zine kolektifleri ve dijital kütüphaneler. Kurumların dışında siyasi yeniden eğitim için gayri resmi ama güçlü araçlar olarak ortaya çıktı. Yasal ve kurumsal karşı duruş. Kompromize edilmiş sistemler içinde bile, hasbara büyüyen bir dirençle karşı karşıya. İnsan hakları yasal eylemi. Al-Hak, Adalah ve Defense for Cehildren'in Tenlite Onal Palestine gibi gruplar, hasbaranın kendi çarpıtmalarını uluslararası mahkeme davalarında, soykırım ve apartheid davaları dahil, kanıt olarak kullanıyor. Üniversite organizasyonu. Öğrenciler, protesto, işgal ve dava yoluyla Filistin dayanışması üzerindeki yasaklara meydan okumaya devam ediyor. Yasal koalisyonlar, anayasal ifade özgürlüğü korumalarını ihlal ettiğini savunarak ABD mahkemelerinde anti-BDS yasalarına başarıyla meydan okudu. İhbarcı ifşaları. Sosyal medya şirketleri ve stukların eski çalışanları artık iç belgeleri sızdırıyor. Algoritmaların nasıl ayarlandığını ve içerik moderasyon politikalarının İsrail lobi baskısıyla koordine edildiğini ortaya koyuyor. Küresel dayanışma, mücadele yeniden bağlama. Belki de en güçlü şekilde, hasbaraya küresel direniş, Filistin'i diğer kurtuluş hareketleriyle bağlamaktadır. Yerli topluluklar, yerleşimci sömürgeciliğin ortak görüntülerini tanır. Siyah kurtuluş hareketleri, polis militarizasyonunun ortak mantığını adlandırır. Güney Afrika'daki apartheid karşıtı gaziler, İsrail'in eski zalimlerinin oyun kitabını çoğalttığını çağırır. Bu kesişimsel dayanışma, hasbaranın Filistin direnişini izole etmesini ve damgalamasını zorlaştırır. Filistin'i benzersiz bir çatışma vakası olarak değil, imparatorluğa, gözetime ve adaletsizliğe karşı küresel mücadelenin odak noktası olarak yeniden konumlandırır. Görülen geri alınamaz. Gerçek, hafıza ve anlatı tekelinin çöküşü. Onlarca yıl boyunca, İsrail'in hasbara makinesi olağanüstü bir başarıyla çalıştı. Sıkı yönetilen bir imaj yansıttı, kuşatma altında demokratik bir devlet, öz savunma yapan ahlaki bir ordu, irrasyonel nefrete maruz kalan bir batı müttefiki. Bu anlatı gerçekliğin yanında var olmadı, onun yerini aldı, ders kitaplarına, manşetlere, politikalara ve duygusal reflekslere sızdı. Ancak anlatılar, rejimler gibi çökebilir. Ve son iki yılda, geri dönüşü olmayan bir şey oldu. Kamuoyu ilişkilerine, influencer kampanyalarına, algoritmik manipülasyona, yasal bastırmaya ve kurumsal ele geçirmeye harcanan milyarlara rağmen, gerçek sıyrıldı. İzin verildiği için değil, hayatta kalanlar tarafından taşınarak, tanıklar tarafından belgelenerek ve gözlerini ayırmayı reddeden sıradan insanların ağları tarafından yükseltilerek çatlaklardan zorla geçti. Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te gördüklerimiz, ihbarcılardan, dijital araştırmacılardan, tarihçilerden, çocuklardan ve şairlerden öğrendiklerimiz, geri alınamaz. Söylemi değiştirdi. Ve bizi değiştirdi. Anlatı tekelinin çöküşü. Hasbara bir zamanlar Batı'daki baskın söylem üzerinden neredeyse tam kontrolle çalışıyordu. Tartışmaları kazanmadı, ne tartışılabileceğini belirledi. Ama bu tekel çatladı. Sosyal medya, kapı bekçisi yapısını kırdı. İsrail satın almalar ve moderasyon baskısıyla kontrolü yeniden sağlamaya çalışsa bile. Vatandaş gazeteciliği, savunma kisvesi altında savaş suçlarını görmezden gelmeyi zorlaştıran filtresiz gerçek ve zaman çizelgelerini doldurdu. Filistinli tarihçiler, sanatçılar ve aktivistler, küresel söylemde hak ettikleri yeri aldı, hakkında konuşulmak yerine konuşmayı reddetti. Evet, X ve TikTok gibi platformlar bu kırılmayı bastırmak için yeniden düzenlendi, ama baskın anlatıya verilen zarar yapıldı. Hasbara hala çarpıtabilir. Ama artık silemez. Küresel ahlaki yeniden kalibrasyon. Birçoğu için, son iki yıl ahlaki bir uyanış olarak hizmet etti. Bir zamanlar karmaşık olarak çerçevelenen şey artık sömürge olarak anlaşılıyor. Bir zamanlar çatışma olarak görülen şey artık apartheid olarak anlaşılıyor. Bir zamanlar savunma olarak boyanan şey artık hakimiyet olarak tanınıyor. Canlı yayında ölen çocukları, soğukkanlılıkla öldürülen gazetecileri, moloz haline gelen hastaneleri gördük ve gerekçeler gerçek zamanlı olarak çöküyor. Ayrıca, sınırlar ötesinde insanların ırkçılığa, gözetime, militarizme ve devlet şiddetine karşı küresel mücadelelerde Filistin'e bağlanarak ayağa kalktığını gördük. Bu geçici bir an değil. Bu bir ahlaki yeniden kalibrasyon ve hasbaranın bunu tersine çevirecek kadar güçlü bir algoritması yok. Direniş olarak hafıza. Hasbara'nın kalbinde basit bir hedef var, silme. Nakba'nın silinmesi. Sömürge şiddetinin silinmesi. Filistin insanlığının silinmesi. Gördüklerini hatırlamaya ve adlandırmayı cüret edenlerin silinmesi. ve bu yüzden panzehir, en radikal eylem, hatırlamaktır. Arşivlemek, atıf yapmak, tanıklık etmek, öğretmek, konuşmak, popüler olmadığında bile, özellikle popüler olmadığında. Hafıza pasif değildir. Bu bir silahtır. Satın alınamayan, gömülemeyen veya markalaştırılamayan bir silah. Öndeki iş, anlatı direnişinden yapısal değişmeye. Hasparayı ifşa etmek sadece ilk adımdır. Gerçek görev şunlarda yatıyor. Gelecek nesillerin cehalet içinde yetiştirilmemesi için eğitimi dekolonize etmek. Savaş propagandasında suç ortağı haline gelen kurumsal medya ve teknoloji tekellerine meydan okumak. PERE tarafından maskelenen suçlar için hesap verebilirlik talep etmek. Filistin kurtuluşunu sadece retorik olarak değil, maddi olarak desteklemek. Kendimize sadece hangi gerçekleri gördüğümüzü değil, bu gerçeklerin bize hangi sorumlulukları yüklediğini sormalıyız. Görülen geri alınamaz. Geri dönüşü yok. Görüntüler küresel bilincin zaman çizelgesine kazındı. Ölülerin isimleri akışlarımızda, şiirlerimizde, protestolarımızda, politikalarımızda yaşıyor. Tarih artık gerçek zamanı olarak direniş olmadan yeniden yazılamaz. Anlatı tekelinin çöküşü sadece bir medya hikayesi değil. Bu, ne tür bir dünyada yaşamaya razı olduğumuz ve bu açıklığı konforumuz pahasına olsa bile net bir şekilde görmeye hazır olup olmadığımız hakkında bir hikaye. Ve bir kez net bir şekilde göründüğünde, geri alınamaz. Bir kez duyulduğunda, sağır olduğumuzu iddia edemeyiz. Bir kez öğrenildiğinde, cehalete dönemeyiz. Referanslar ve ileri okuma. Kitaplar ve akademik kaynaklar. Barold, Ramsey. Tell Us the Art, A Palestinian Story. Pluto Press, 2018. Pape, Ilan. The Ethnic of Palestine. On the World Publications, 2006. Kehalidi, Rashid. The 100 Years War on Palestine. Metropolitan Box, 2020. Erakat, Nora. Justice for Some, Love and the Question of Palestine. Stanford University Press, 2019. Herman, Edwardse ve Noam J. Homsky. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media. Pantheon, 1988. Fujeus, Christian. Social Media, Agritical Introduction. Saga Publications, 2021. Morozov, Evgeny. The Net Delusion, The Dark Side of Internet Freedom. Publija Fires, 2011. Gazetecilik ve Araştırmacı Raporlama. Artı 972 Magazine, www.972mag.com. İsrail Askeri Politikası, Hasbara, Dijital Gözetim ve İşgal Üzerine Derinlemesine Araştırmalar. T-Intercept, www.tintercept.com. ABD Suç Ortaklığı, Lobicilik Etkisi ve Teknoloji Platform Manipülasyonu Üzerine Araştırmalar. Middle East, www.middleeast.net. Bölgedeki Yerinde Raporlama ve Medya Analizi. Electronic Intifada, www.electronicintifada.net. Dezenformasyonu ve hak ihlallerini ifşa eden bağımsız Filistin gazeteciliği. The Guardian, TikTok Gazze bombalamaları sırasında Filistin içeriğini bastırıyor, yaratıcılar söylüyor. 2023. Viret, X şimdi İsrail-Filistin bilgi savaşında bir silah. 2024. The New York Times, La Realison'un Washington'daki etkisi oracılığın genişlemesiyle büyüyor. 2025. Haaretz, İsrail Dışişleri Bakanlığı dijital propaganda kampanyalarını nasıl finanse ediyor? 2023. Resmi belgeler ve sızıntılar. 2019 İsrail Stratejik İşler Bakanlığı ihalesi gizli bir dijital kampanya için 3 milyon nis bütçe. Antisemitizm tanımı, küresel olarak benimsenmiş ve itiraz edilmiş, www.holocaustremembrance.com. AIPAC 2024 lobicilik açıklamaları, opensecrets.org. TWITER/X topluluk notları kılavuzları ve MUSK beyanları, internet arşivi ve TCH Policy Center aracılığıyla arşivlendi. Oracle çalışan açık mektubu, pro-İsrail kurumsal kültürüne ilişkin iç protesto, 2025'te TCH'le AKS aracılığıyla sızdırıldı. Platform çalışmaları ve teknoloji analizi. Forensik Arjehitecture, www.forensikarjehitecture.org. İsrail Savaş Suçları ve Anlatı Bastırma Üzerine Multimedya Araştırmaları. Visualizin Palestine, www.visualizinpalestine.org. Hasbara çerçevelemesine meydan okuyan veri odaklı anlatılar ve infografikler. Algoritm Watt, www.algoritmwatt.org. İçerik moderasyonunda ve algoritmik amplifikasyonda siyasi ön yargı üzerine çalışmalar. Mastodon dokümantasyonu, docs.joinmastodon.org. Merkezi olmayan moderasyonun direniş medyasını nasıl desteklediğini anlamak için. UpsRollet, beta, www.upsrollet.org. Etik sosyal medya tasarımı ve dekolonize kürasyonla deney yapan erken aşama platform. Yasal ve insan hakları kaynakları. Alhak, www.alhakyu.org. Filistin İnsan Hakları Yasal Stıkısı. Adalah, www.adalah.org. İsrail'deki Arap Azınlık Hakları için Hukuk Merkezi. Defense for Children International, Palestine, www.cpalestine.org. Human Rights Watch, İsrail'in apartheid uygulamaları üzerine raporlar, 2021 ile 2025 arasında. Amnesty International, İsrail'in Filistinlilere karşı apartheid'i, 2022. Aktivist ve eğitim kaynakları. Decolonize Palestine, www.decolonizepalestine.com. Hasbara, BDS ve Nakba inkarı gibi kilit konularda açık kaynaklı, atıf ağırlıklı açıklamalar. Jewish Voice for Peace, www.jewishvoiceforpeace.org. ABD politikasını ve İsrail apartheidini sorgulayan önde gelen antisiyonist Yahudi örgütü. BDS Hareket resmi sitesi, www.bdsmovement.net. Kaynaklar, kampanya araç setleri ve boykot savunuculuğu hakkında yasal güncellemeler. Palestine Legal, www.palestinelegal.org. Aktivistlerin ve öğrencilerin haklarını savunan ABD Merkezli Yasal Destek Grubu. İleri okuma listeleri ve kürate edilmiş arşivler. Readin Palestine Müfredatı, Columbia Students for Justice in Palestine, 2024. Digital Apartheid, Algoritmik Önyargı ve İsrail Üzerine Bir Okuma, TC Solidarity, 2025. Platform Sansürü ve Siyasi Önyargı, Meute Media Lab Journal, Bahar 2025. Arşiv ve uzun vadeli araştırma için. İnternet Arşivi ve Vaya Bakma Arşivine, silinmiş veya sansürlenmiş materyallere erişim için. Palestine and Digital Arşivi ve www.palarcehiven.org. Nakba Map Project, www.nakbamap.com. İsrail-Palestine Timeline, ifamericanskne w.org. www.ifamericanskne.org.